Baş kaldıran insan, Albert Camus.
Ayrım 3.
Varlığının bir yanının bütünlüğü için çarpışır. Ele geçirmeye çalışmaz ilkin, kabul ettirmeye çalışır. Hınç, kinini yönelttiği varlığın çekmesini istediği acıyı düşünmekten haz duyar gibidir. Nietzsche ile Scheler, Tertullianus'un okurlarına gökyüzünde cennetlikler arasında duyulabilecek en büyük mutluluğun cehennemde yanan Roma İmparatorluğunu izlemek olacağını söyleyen satırlarında bu duyarlılığın güzel bir örneğini görmekte haklıdır. Bu mutluluk idamları izlemeye giden namuslu kişilerin de mutluluğudur. Başkaldırı ilke olarak alçalışı yatsımakla yetinir. Başkası için de istemez onu. Hatta bütünlüğüne saygı gösterildikten sonra kendisi acı çekmeyi de kabul eder. Scheler'in başkaldırı anlayışını neden tümden hınçla özdeşleştirdiği anlaşılıyor şimdi. İnsanseverlikte hıncın eleştirisi, insanlık aşkının Hristiyan olmayan biçimi olarak ele alır bu insanseverliği. Belki de insanseverlik düşüngüsünün kimi belirsiz biçimlerine ya da yıldırı tekniklerine uygulanabilirdi. Ama insanın kendi durumuna karşı ayaklanışı tüm insanlara özgü bir onur uğrunda bireyi ayaklandıran edim konusunda yanlışlığa düşer. Scheler insanseverliğe insanlık düşmanlığının eşlik ettiğini kanıtlamak ister. İnsanın genel olarak insanlığı sevmesi, yaratıkları özel olarak sevmek zorunda kalmamak içindir. Kimi durumlarda doğrudur bu. Hele onun için insanseverliği Bentham'ın, Rosa'nın belirlediğini görünce Scheler'i daha iyi anlar insan. Ama insanın insana aşkı, çıkarların rakama vurulmasından ya da insan yaratılışına beslenen kuramsal bir güvenden başka şeylerden de doğabilir. Yararcılara Emily'nin eğiticisine karşılık, örneğin Dostoyevski'nin Ivan Karamazov'da kişileştirdiği mantık, başkaldırı ediminden doğa ötesi ayaklanmaya giden mantık vardır bir de. Scheler de bilir bunu. Bu anlayışı şöyle özetler. Şu yeryüzünde insan dışında kalan şeylere de harcanacak oranda bol değildir aşk. Bu tümce doğru bile olsa varsaydığı baş döndürücü umutsuzluk hor başka bir şey ister. Karamazov'un başkaldırışının acılı niteliği kavrayamıyor gerçekte. Ivan'ın acısı tam tersine yeryüzünde gereğinden fazla boşuna aşk bulunmasıdır. Tanrı yatsınıp da bir yeri, bir gereği kalmadığı zaman bu aşkın cömert bir suç ortaklığıyla insana yöneltilmesine karar verilir. Gördüğümüz kadarıyla başkaldırı ediminde yürek yoksulluğundan, kısır bir hak istemeden ileri gelen soyut bir ülkü belirmiyor. İnsanda düşünceye indirgenemeyen şeyin varlıktan başka hiçbir şeye yaramayacak olan şu sıcak yanın göz önüne alınması isteniyor. Hiçbir başkaldırı hınçla yüklü olamaz demek mi bu? Hayır, kinler yüzyılındayız, yeterince biliyoruz bunu. Ama bozulmasını istemiyorsak en geniş anlamıyla ele almalıyız bu kavramı. O zaman başkaldırı her bakımdan hıncı aşar. Rüzgarlı tepede Heathcliff, aşkını Tanrı'ya yeğ tuttuğu, sevgilisine kavuşmak için cehennemi istediği zaman yalnız alçaltılmış gençliği değildir konuşan, bütün bir yaşamın yakıcı deneyidir. Aynı atılış, Metr Ekar'a şaşırtıcı bir sapkınlık nöbeti içinde İsa'lı cehennemi onsuz cennete yeğ tuttuğunu söyletirler. Aşk atılımının ta kendisidir bu. Öyleyse Scheler'e karşı başkaldırı edimi içinde yer alan ve onu hınçtan ayıran tutkulu kesinleme üzerinde fazla durmak yersiz. Hiçbir şey yaratmadığına, görünüşte olumsuz olsa bile insanın her zaman savunulması gereken yanını ortaya koyduğuna göre alabildiğine olumlu bir şeydir başkaldırı. Ama bu başkaldırı da getirdiği değer de görece değil midir? Gerçekten de çağlar ve uygarlıklarla birlikte uğrunda başkaldırılan nedenler de değişir gibi. Bir Hint palyasının, İnka İmparatorluğu'nun bir savaşçısının, Orta Afrika'nın ilkel bir insan ya da ilk Hristiyan topluluklarının bir üyesinin başkaldırısı konusunda aynı düşünceye bağlanmadıkları açık. Hatta çok büyük bir olasılıkla bu belirli durumlarda başkaldırı kavramının bir anlam taşımadığı da ortaya konulabilir. Buna karşılık bir Elen kölesi, bir sert Rönesans'ın bir paralı askeri, Rejans zamanının Paris'i bir burjuvası, 1900'lü yılların bir Rus aydını ve günümüzün bir işçisi başkaldırının nedenleri konusunda birbirlerinden ayrılsalar bile yasallığı konusunda birleşirlerdi kuşkusuz. başka bir deyişle baş kaldırı sorunu ancak Batı düşüncesinde kesin bir anlam kazanır gibi görünüyor. Şelale birlikte eşitsizliklerin çok büyük olduğu Hintlilerin kasıt yönetimi toplumlarda ya da tersine eşitliğin tam olduğu toplumlarda kimi ilkel topluluklar baş kaldırı anlayışının güçlükle dile geldiğini söylersek sorunu daha da açıklaştırabiliriz. Baş kaldırı anlayışı ancak kurumsal eşitliğin büyük gerçek eşitsizlikleri örttüğü topluluklarda gerçeklik kazanabilir. Öyleyse başkaldırı anlayışı yalnız bizim, Batı toplumumuz içinde bir anlam taşır. Daha önce söylediklerimiz bizi böyle bir sonuca karşı uyarmamış olsaydı, bu sorunun bireyciliğinin gelişmesiyle ilgili olduğunu söylemeye yeltenebilirdik. Kesin gerçek düzleminde, Scheler'in sözünden çıkarabileceğimiz bütün sonuç şu: politik özgürlük kavramı toplumumuz içinde insanda insan kavramının gelişmesini sağlıyor. Aynı özgürlüğün uygulanışı ise hoşnutsuzluk uyandırıyor. Özgürlük olgusu insanın özgürlük bilincine oranlı olarak gelişmemiştir. Bu gözlemden yalnız şunu çıkarabiliriz: başkaldırı haklarının bilincine varmış, bilinçli kişinin işidir. Ama yalnız birey haklarının söz konusu olduğunu söylemek için hiçbir dayanağımız yok. Tam tersine, daha önce belirttiğimiz bağlılık sonucu, insan türünün geçirdiği serüvenler boyunca kendiliğinden edindiği ve gittikçe geliştirdiği bir bilinç söz konusuymuş gibi görünüyor. Gerçekten İnka ya da Parya başkaldırı sorununu ele almaz. Çünkü bu sorun kendileri için önceden, daha kendileri ele almadan bir gelenek içinde çözülmüştür. Çünkü yanıt kutsaldır. Kutsal evrende başkaldırı sorununa rastlanmıyorsa tüm yanıtlar bir kez için kesinlikle verilmiş olduğundan, burada hiçbir gerçek sorun bulunmadığı içindir. Doğa ötesinin yerini söyleyen almıştır. Soru yoktur artık. Yalnızca yanıtlar, bir de sonu gelmez açıklamalar vardır. Ama insanın kutsala girmesinden önce ya da girebilmesi için, kutsaldan çıkmasıyla ya da çıkabilmesi için soru ve başkaldırı vardır. Başkaldıran insan, kutsalın öncesinde ya da sonrasında yer alan bütün yanıtların insansal, yani usa uygun olarak belirlenmiş olduğu bir düzen isteyen insandır. Bu andan sonra her soru, her söz başkaldırıdır. Oysa kutsalın evreninde her şey tanrısal bağlaşma, mağfiret eylemidir. Böylece insan kafası için ancak iki evren, yani kutsalın ya da Hristiyan diliyle Yarlıama'nın evreniyle başkaldırının evreni bulunabileceği gösterilebilir. Birinin belirişi, ötekinin silinişi demektir. Bu beliriş şaşırtıcı biçimler altında da olsa böyledir bu. Burada da ya hep ya hiç çıkıyor karşımıza. Başkaldırı sorununun güncelliği, bugün toplumların kutsala göre durumlarını yeni baştan incelemek istemelerinden ileri geliyor. Kutsallıktan sıyrılmış bir tarih içinde yaşıyoruz. İnsan yalnız ayaklanma değil elbette. Ama bugünün tarihi, uzlaşmazlıkları ile insanın temel boyutlarından birinin de başkaldırı olduğunu söylemeye zorluyor bizi. Başkaldırı bizim tarihsel gerçeğimiz. Gerçekten kaçmadığımız sürece değerlerimizi onda bulmak zorundayız. Kutsalın ve salt değerlerin ötesinde bir davranış kuralı bulunabilir mi? Başkaldırının getirdiği soru budur. Başkaldırının yer aldığı sınırda doğan bulanık değeri gösterdik. Şimdi bu değerin başkaldırı düşünce ve eylemlerinin çağdaş biçimlerinde de bulunup bulunmadığını araştırmamız, bulunuyorsa özünü belirtmemiz gerekiyor. Ama hemen söyleyelim, bu değerin temeli başkaldırının ta kendisidir. İnsanların birbirlerine bağlılığı başkaldırı edimine dayanır. Bu edim de ancak bu uzlaşmada haklılık kazanır. Öyleyse bu bağlılığı yatsımaya ya da yıkmaya kalkan bir başkaldırının aynı anda başkaldırı adını yitirdiğini, gerçekte öldürücü bir boyun eğişle birleştiğini söylemek hakkımız. Bunun gibi bu bağlılık da kutsalın dışındaysa ancak başkaldırı düzeyinde yaşarlık kazanabilir. Başkaldırmış düşüncenin gerçek dramı işte o zaman ortaya çıkar. İnsan var olmak için başkaldırmak zorundadır. Ama başkaldırının kendi kendinde bulunduğu, insanların üzerinde birleştikçe var olmaya başladıkları sınıra saygı göstermesi gerekir. Öyleyse başkaldırmış düşünce belleksiz edemez. Sürekli bir gerilimdir. İlk soyluluğuna bağlı kalıyor mu, yoksa tam tersine bıkkınlık ya da çılgınlık yüzünden bir zorbalık ya da kölelik sarhoşluğu içinde unutuyor mu onu? yapıtları ve eylemleri içinde onu incelerken bunu her seferinde söylememiz gerekecek. Şimdilik başkaldırı anlayışının dünyanın uyumsuzluğunu, görünüşteki kısırlığını kavramış düşünceye sağladığı ilk ilerlemeyi göstermiş bulunuyoruz. Uyumsuz deneyimde acı çekme bireyseldir. Başkaldırı deviniminden sonra ortak olduğunun bilincine varır, herkesin serüvenidir artık. Aykırılığı ele alan bir düşüncenin ilk ilerlemesi, bu aykırılığı tüm insanlarla paylaştığını ve insan gerçeğinin tüm olarak kendi kendisine ve evrene uzaklığı dolayısıyla acı çektiğini anlamaktır. Bir tek insanın çektiği dert ortak salgın olur. Gündelik acımızda başkaldırı, düşünce düzeyinde Kagito'nun gördüğü işi görür. İlk kesinliktir ama bu kesinlik bireyi yalnızlığından çekip alır. İlk değeri bütün insanlar üzerine kuran bir ortak noktadır. Baş kaldırıyorum, öyleyse varız. 2. Doğa ötesi başkaldırı. Doğa ötesi başkaldırı, insanın kendi koşulunun ve bütün evrenin karşısına dikilmesidir. İnsanın ve evrenin ereklerini yatsıdığı için doğa ötesidir. Köle durumu içinde kendisine verilen koşula karşı çıkar. Doğa ötesi başkaldıransa insan olarak kendisine verilen koşula. Ayaklanmış köle benliğinde efendisinin kendisine davranışını yatsıyan bir şey bulunduğunu kesinler. Doğa ötesi başkaldıransa evrence yoksun bırakıldığını bildirir. Her ikisi içinde yalnızca basit bir yatsıma söz konusu değildir. Her ikisinde de bir değer yargısı buluruz. Başkaldıran kişi işte bu değer yargısı adına yatsır durumunu benimsemeyi. Şurasını da belirtelim ki efendisine karşı çıkan köle bu efendiyi bir varlık olarak yatsımayı düşünmez. Efendi olarak yatsır onu. Onun kendisini, köleyi, gereklilik olarak yatsıma hakkını elinde bulundurmasını yatsır. Efendi bir gerekliliğe uymadığı ölçüde düşer. İnsanlar herkeste, herkesçe benimsenen ortak bir değere dayanmıyorlarsa, insan için insan anlaşılmaz kalıyor demektir. Ayaklanmış insan bu değerin açıkça benimsenmesini ister. Çünkü sezer ya da bilir ki bu ilke olmazsa, yeryüzünde karışıklık ve cinayet egemen olacaktır. Başkaldırı edimi bir açıklık ve birlik savı olarak belirir onda. Aykırı gibi görünecek ama en basit ayaklanma bile bir düzen eğiliminin belirtisidir. Bu betimleme satırı satırına, doğa ötesi başkaldırana uyar. Başkaldıran kişi parçalanmış bir dünya üzerinde dikilir, onun birliğini ister. İçindeki adalet ilkesini yeryüzünde iş başında gördüğü adaletsizlik ilkesine karşı çıkarır. Öyleyse başlangıçta bu çelişkiyi çözmekten, elinden gelirse adaletin ya da sabrı tüketilirse adaletsizliğin birleştirici egemenliğini kurmaktan başka bir istediği yoktur. Çelişkiyi göstermekle kalır şimdilik. Doğa ötesi başkaldırı ölüm yüzünden bitmemiş, kötülük yüzünden dağınık yanıyla yaşama ve ölme acısına karşı mutluluk bir birlik isteğidir. İnsanlık koşulu genelleştirilmiş ölüm cezasıyla tanımlanırsa başkaldırı bir bakıma onunla çağdaştır. Başkaldırmış kişi bir yandan ölümlü koşulunu yatsırken bir yandan da kendisini bu koşul içinde yaşatan gücü yatsır. Öyleyse doğa ötesi başkaldıran ille de tanrısız değildir ama ister istemez kutsala sövücüdür. Ne var ki tanrıyı ölümün ve en büyük aykırılığın babası olarak gösterirken her şeyden önce düzen adına kutsala saygısızlık eder. Bu noktayı aydınlatabilmek için başkaldırmış köleye dönelim gene. Köle karşı çıkışında başkaldırdığı efendinin varlığını kanıtlıyordu ama aynı zamanda onun gücünü kendi bağımlılığında tuttuğunu kanıtlıyor, kendi gücünü kesinliyordu. Şimdiye dek kendisini buyruğu altında tutan kişinin üstünlüğünü durmamacasına tartışma konusu yapma gücünü. Bu bakımdan efendi ile köle gerçekten aynı tarih içindedirler. Birinin geçici egemenliği kadar ötekinin boyun eğmişliği de görecedir. Ayaklanma sırasında her iki güç birbiri ardından kendini kesinler, birbirlerini yok etmek için karşı karşıya gelecekleri, içlerinden birinin geçici olarak silineceği dakikaya dek. Doğa ötesi başkaldıran da varlığını kesinlediği bir gücün karşısına dikildiği zaman bu varlığı ancak onu yatsıdığı anda doğrular. Bu üstün varlığı insanın alçaltılmış serüvenine sürükler o zaman. Boşuna gücü bizim boşuna koşulumuzla aynı değeri taşır. Yatsıma gücümüzün kapsamına sokar onu. İnsanın eğilmeyen yanı önünde onu da eğer. Bize göre saçma bir varoluşa onu da katar. En sonunda zaman dışı sığınağından çıkarak ancak bütün insanların boyun eğişinde bulabileceği ölümsüz sonsuzluktan çok uzak bir şeye, tarihe katar onu. Başkaldırı böylelikle kendi düzeyinde her üstün varoluşun en azından çelişkin olduğunu doğrular. Öyleyse doğa ötesi başkaldırının tarihi, tanrısızlığın tarihiyle birleştirilemez. Hatta bir açıdan çağdaş dinsel duygu tarihiyle birleşir. Başkaldıran kişi yoksamaktan çok meydan okur. Hiç değilse başlangıçta tanrıyı silmez, yalnızca eşit eşite konuşur onunla. Ama kibar bir söyleşim değil, yenme isteğinden hız alan bir tartışma söz konusudur. Köle adalet istemekle başlar, krallık istemekle bitirir işi. Şimdi de kendisi egemen olmalıdır. Koşula karşı ayaklanma, önce tahtından indirildiği, sonra da ölüme yargılandığı bildirilecek bir tutsak kral alıp getirmek üzere gökyüzüne karşı bir büyük akın olarak düzenlenir.
Ayrım sonu.